SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, öncelikle Canan Kaftancıoğlu ile başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı. Yavuz Bey, Kaftancıoğlu'na karşı yapılan Yargıtay kararı İstanbul seçimlerinin bir intikamı olarak algılayabilir miyiz?
Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi içinde farklı bir siyasetçi. Dobra, samimi, düşündüğünü söyleyen bir kadın siyasetçi. Ve bu tavrıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde de zaman zaman eleştirilere neden oluyor ama özellikle İktidar Partisi'nde bir alerji yaratmış durumda. Bunu da dile getiriyor İktidar Partisi mensupları. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduğundan 3 gün sonra 9 yıl önce atılmış tweetleriyle ilgili başlatılan bir soruşturmanın sonucu bu. Yani 9-10 yıl önce atılmış tweetler ve o tweetlerle ilgili soruşturma bundan yaklaşık 4-5 yıl önce başlıyor ve yerel seçimlerin hemen sonrasında iki defa AK Parti burada yenilgiye uğradı. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da ve 23 Haziran sonrasında bu tweetlerle ilgili soruşturma canlandırılıyor, hızlandırılıyor, dava görülüyor ve Canan Kaftancıoğlu 4 yılın üzerinde bir hapis cezasına çarptırılıyor. Cezaevine girme ihtimali biraz düşük görünse de siyaset yapma yasağı getiriliyor. Şimdi tabii bu seçimlerin bir rövanşı, seçimlerin bir intikamı olarak görülebilir. Ama aynı zamanda İktidar Partisi'nin seçimlere giderken başarılı, örgütlenme konusunda başarılı, sandıklara sahip çıkma konusunda hassas bir siyasetçiyi devre dışı bırakma, hem de kurallara aykırı bir şekilde devre dışı bırakma hamlesi olarak da görülebilir. Her ikisi de söylenebilir ama sonuçta Türkiye'de adaletin, yargının, yargılamaların geldiği durumu göstermesi açısından kritik. 2012 yılı, 2013 yılı, 2014 yılına ait tweetleri nedeniyle cezalandırıldı Canan Kaftancıoğlu. O döneme ilişkin iktidar partisi milletvekillerinin tweetleri var. Kimi FETÖ ile ilgili, o zaman cemaat ona övgüler dizen tweetler, mesajlar, konuşmalar. Kimi PKK ile ilgili, çünkü o dönemde açılım süreci vardı ve işte Kandil'e gidiliyordu, TRT oralardan canlı yayın yapıyordu. Şimdi bazı HDP'lilerin başına geldiği gibi o dönem AK Partililerin bu konuda yaptığı açıklamalar da eğer aynı şekilde değerlendirilirse suç olarak kabul edilebilir. Ama yargı öyle işliyor ki, yakın zamanda biz bunu Gezi davasında da gördük. İktidarın yanındaysanız ona göre bir sonuç elde etme imkanı yüksek. İktidarın karşısındaysanız ona göre, hatta yargılayanlar AK Partili eski yöneticiler olabiliyor ki Gezi'de bunu da gördük. Yargılama kürsüsünde yer alan hakimlerden birisi eski AK Partili yönetici. Eşi de FETÖ nedeniyle soruşturmaya uğramış ya da mahkemeye veya polise, savcılığa ifade vermiş bir isim. Mağdurların ilk sırasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan duruyor. Ve oradaki hakim zamanında Erdoğan'ın Türkiye'nin tek şansı olduğunu söyleyen afişler bastırmış milletvekili aday adayı olurken. Asıl burada üstünde durulması gereken mesele tabii ki yargıdaki durum. Yargıdaki durum muhalefet tarafından son derece ciddi bir biçimde eleştiriliyor ve artık iktidarın sopası olduğu biçiminde nitelendirmeler de var. Kaftancıoğlu kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Milletvekillerini İstanbul'a çağırdı. Kendisi de geldi. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Bunu herkes bilsin dedi. Bir olağanüstü toplantı koydu. O toplantıda biraz belki yol haritası üzerinde durulacak. Ama genel olarak yapılan yorum biraz iktidar partisinin muhalefetin sinir uçlarıyla oynadığı biçiminde. Bu ilk de değil. Daha önce Enis Berberoğlu ile ilgili bir mahkumiyet kararı verilmişti. O mahkumiyet kararı da hukuki açıdan son derece tartışmalıydı. O dönemde Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a kadar yürümüş, hak, hukuk, adalet sloganları atılmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığı önünde aynı sloganlar atıldı. Bundan sonra nasıl bir yol yürünecek? Cumhuriyet Halk Partiler daha agresif bir muhalefet mi yapacaklar? Yapacakları muhtemel agresif muhalefet İktidar Partisi'nin işine mi yarayacak? Onun seçmenini daha konsolide eder bir hareket mi olacak? Zaten bu mahkumiyet kararları seçmeni konsolide etmek için mi yapıldı gibi birçok tartışma şu anda Türkiye'de yürütülüyor. Ama şu notu da iletmekte fayda var. Altılı Masa'nın tamamı tek ses oldular. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak hem Akşener'den hem Babacan'dan hem Davutoğlu'ndan hem Karamollaoğlu'ndan hem Uysal'dan bu konuda yargılama biçimini eleştiren Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenen açıklamalar geldi. Bu da İktidar Partisi'nin Kaftancıoğlu üzerinden yaptığı girişimin aslında muhalefetin tümüne bir gözdağı biçiminde algılandığı sonucunu doğurdu. Yani bir anlamda Türkiye'de devam eden aksak da olsa demokrasi tekerinin arasına bir çomak sokulmuş gibi görüldü muhalefet tarafından ve buna topyekün bir itiraz söz konusu.
Yavuz Bey, bir de Halkların Demokratik Partisi'nin başına gelenler var. Önümüzdeki dönemde olacaklar konusunda bize fikir veriyor olabilir mi acaba?
Aslında yani HDP İktidar Partisi tarafından bir seçim sürecinde bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Yani vatan sevgisi, vatan hainliği, beka meselesi, Türkiye'nin geleceği, terör, karşı karşıya kaldığı tehlike, bölünme riski ve benzeri bir takım hususların ortasına bu işin asıl sorumlusu HDP diye yerleştiriliyor. Bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakışını sahiplenen AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın politikası haline geldi bu. Sadece HDP'ye de yapılmıyor. Diğer partilere de eğer hoşa gitmeyecek bir şey varsa ya da bir fırsat bulunursa mutlaka bir vatan haini, işte terör örgütleriyle birlikte hareket ediyorlar, beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar, yurt dışından sufle alıyorlar gibi suçlamalar yöneltiliyor. Ama HDP özellikle muhalefeti dövmek için bir araç olarak da kullanılıyor. Evet, HDP'ye yapılan bu hukuka aykırı bir takım girişimler, kayyum atamaları, eski genel başkanın cezaevinde tutulması ve benzeri durumlar muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor ama buna karşı da durulamıyor. İktidar yapmak istediğini yapıyor. Sonrasında da başka bir adım, bu sefer Türkiye'de ana muhalefet partisinin eski deyimle şu anda da meclisteki ikinci büyük partinin en büyük ilinin başkanına yönelik böyle bir girişimde bulunulabiliyor hukuki platformda. Ancak işte bilmem kaç yıl önceki tweetlerle birlikte. Yani başında da söyledim, muhalefet bu meseleyi artık iktidarın hukuku sopa olarak kullanmasına bağlıyor ve erken seçim çağrıları da bu sebeple biraz daha yüksek sesle dile getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de Bursa'da bir miting düzenleyecekti. Daha önce Mersin'de bir miting düzenlemişti. İkincisi Bursa'da düzenlenecekti. O mitingi İstanbul'a aldı. Daha kalabalık bir şekilde o mitingi düzenleyecek. Yani buna itiraz da yükseliyor aynı zamanda. Sosyal medyaya baktığınızda da bu kamuoyu nezdinde geçerli bir mahkumiyet gibi görünmüyor. Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararı veya mahkumiyet cezası daha çok siyasi bir karar olarak değerlendiriliyor. Hukukçular tarafından da böyle.
Yavuz Bey, Eskişehir'de iptal edilen festival de Türkiye'nin gündeminde. Türkiye'nin içinden geçtiği günlerin bir çeşit sembolü oldu değil mi bu iptal kararı?
Aslında festivalle birlikte değerlendirirsek Türkiye'deki işte adaletle ilgili sorun, yargı ile ilgili sorun, ekonomi ile ilgili sorun, yaşam biçimiyle ilgili sorun, hepsini bir arada konuşmak mümkün. Son dönemde iktidara yöneltilen eleştirilerin bir parçası ve tamamen gün yüzüne çıkmış kısmı yaşananlar. Çünkü bir gençlik festivali var. Geçmiş yıllarda yapılmış, pandemi nedeniyle ara verilmiş, tekrar yapılacak. Yapılamıyor. Niye? Valilik açık hava etkinliklerine yasak getiriyor. Ne için getiriyor? Tam olarak belli değil. Bir gerekçe sunması da gerekmiyor. Buna itiraz ediyorlar festivali düzenleyenler. Mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme valilikten savunma istiyor. Bir gerekçe istiyor. Nedir diyor? Niye yasakladınız diyor. Terör örgütlerinin eylem yapacaklarına ilişkin istihbarat var diyor. Güvenlik gerekçesiyle yaptık diyor. Bunu söyleyince akan sular duruyor. Normal şartlarda demokratik bir ülkede valiliğin o tip riskleri ortadan kaldırmak gibi bir görev var. Yani güvenlik önlemlerini alacak, insanların hayatlarının bu tehditlerden etkilenmemesini sağlayacak. Ama Türkiye'de bu son dönemde tersine işliyor. Bunun niye böyle işlediğini de aslında sonrasında anlıyoruz. Eskişehir'de bir takım sivil toplum kuruluşları kardeşlik platformu altında bir araya gelmişler ki bunların oluşumunda tarikatların da büyük etkisi olduğunu gördüğümüz fotoğraftan anlıyoruz. Aslında burada ahlaksızlık yapılacaktı. Biz valinin kararını destekliyoruz diyorlar. Nasıl ahlaksızlık yapılacakmış? Kızlar erkeklerle birlikte aynı çadırlarda kalacakmış. İçki içilecekmiş. Bu da gençlere kötü örnek olacakmış. Yani bir hayat biçimi dayatılıyor onlar tarafından ve devlet de valilik kanalıyla dayatılan hayat biçimine teslim oluyor. Belki de bunu talep ediyor. Böyle de bir durum var. Eskişehir Kent Konseyi'nin valiye yasağı kaldırması açısından ricacı olmak için gittiğine ilişkin bir iddia var. O görüşmede valinin burada 10 bin şişe bira dağıtılacak. Bunlar içilecek. İçildikten sonra nasıl olacak siz düşünün gibi bir ifade kullandığı belirtiliyor. Valinin daha önce tarikat merkezlerine, ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar sosyal medyada boy boy dolaşıyor. Ve Eskişehir aslında gerçekten çok kritik bir durum. Geçmişte muhafazakar camiaya mensup olanların hayat tarzına müdahale edildiği, ibadetlerinin engellendiği, yaşam biçimlerine saygı gösterilmediği, giyimlerine saygı gösterilmediği iddia edilir ve bu bir insan hakkı olarak, insan hakkı ihlali olarak ortaya konurdu. Şimdi geldiğimiz noktada seküler yaşam biçimine ait olan kesimin hayat tarzına doğrudan müdahale ediliyor. Yani bir festival düzenlenmesine, orada içki içildiği için festival düzenlenmesine müdahale ediliyor. Bu tabii Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet haberi geldi. Biraz da o gölgeledi bu meseleyi ama birçok kuruluş bu sorunun üstünde duruyor. Hatta şu tip yorumlar yapanlar da var. Bir gün işte böyle yasaklar geliyor, başka yerde başka yasaklar, giyim kuşama ilişkin tartışmalar. Bir gün zaten uygulama böyle, anayasayı da değiştirelim, şöyle yapalım. Bunu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu söyledi. Şöyle yapalım, ülkede şeriat geçerlidir diyelim diye bir gün sabah böyle bir teklifle de karşılaşabiliriz ki geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan işte zaten fiilen yönetiyor, yönetim bu şekilde. O zaman biz Cumhurbaşkanlığı yönetim biçimini getirelim diyen bir teklifle karşılaştı Türkiye. Benzeri de böyle bir şey de olabilir. Bu çok kritik bir şeydir. Buna karşı çıkmak lazım diye açıklaması var. İyi Parti İl Başkanı Burak Kavuncu'nun, İstanbul İl Başkanı. Böyle bir tereddüt yarattığını, sıkıntı yarattığını, soru işareti yarattığını söyleyelim. Ve toplumsal olarak da özellikle muhalefet seçmeninde seküler yaşam tarzını benimseyen kesimlerde ciddi bir ne oluyoruz sorusunu beraberinde getirdi. Eskişehir'de festivalin, her yıl yapılan festivalin bu yıl ertelenmesi ve ertelenirken de ortaya konulan gerekçeler, bir takım tarikat mensupları tarafından ortaya konulan gerekçeler. Hatta İsmail Ağa cemaatinin bir mensubu bu iptal kararından sonra, iptal kararı mahkemede de kesinleştikten sonra yallah Hollanda'ya diye sosyal medyadan bir paylaşım bile yaptı yani.
Yavuz Bey, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı 2 hafta öncesine göre çok daha az diyebilir miyiz acaba?
Şimdi Ekrem İmamoğlu Karadeniz ziyaretiyle çok tartışılıyor ama ciddi bir zincirleme iletişim kazasına veya iletişim sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Karadeniz'e gitmesini, oradaki muhalif seçmeni heyecanlandırmasını, motive etmesine kimse zaten bir şey demiyor Ekrem İmamoğlu'nun ama oraya götürdüğü gazetecilerle ilgili tartışma vardı. İşte Nagihan Alçı üzerinden yürüdü bu tartışma. Bu tartışma yürürken Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsünün 200-300 kişi tartışıyor, biz buna bakmıyoruz, biz genele bakıyoruz gibi ifadesi çok rencide edici oldu. İnsanlar daha fazla bilendiler ve eleştirdiler bu durumu. Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama biraz ortamı sakinleştirdi. Biz her kesime hitap etmek istiyoruz. Her kesimden bize mesafeli duran bir takım gazetecilerle birlikte bir şey yapıyoruz ki onları ikna edelim ki o kesime mesaj verebilelim diye. Sonrasında yine Ekrem İmamoğlu'nun işte vız gelir tırıs gider sözleri geldi. Belli ki o tartışmalardan epeyce bir psikolojik olarak etkilenmiş. Bir de parmak sallayarak yaptı bunu. Sonrasında muhalif seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olan seçmen biz ikinci bir Erdoğan istemiyoruz diyerek bu meselenin üstünde epeyce durdu. Özür dilemek zorunda kaldı Ekrem İmamoğlu. Ardından Ali Koç'la bir tartışmaya girdi. Yani bir hafta içinde daha önce Cumhurbaşkanlığı konusunda en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ciddi bir yara aldı. Yara aldı ama bu muhtemel adaylığı konusunda tamamen sistemden çıktığı biçiminde de algılanmaması lazım. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de bir kitlesi var, bir alıcısı var. Şu anda Kılıçdaroğlu daha önde görünüyor. Aday olacak gibi bir görüntü de söz konusu ama günün sonunda seçilecek aday üzerinden sistem yürüyecek ve karar da altılı masada alınacak. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. O masada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tereddütleri olan liderler var. O nedenle hala Ekrem İmamoğlu'nun yarışta olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yaşanan aksilikler nedeniyle yarıştan tamamen koptuğu biçimindeki bir değerlendirme doğru olmayabilir.
Yine ucuz konut kredisi ve fırlayan ev fiyatları var Türkiye'de. Artık normal maaşla çalışanın ev alması Türkiye'de imkansıza yakın, değil mi?
Türkiye'de ciddi bir barınma sorunu var. Kiralar inanılmaz biçimde yükseldi. Gelirler o kadar yükselmedi. Ev fiyatları çok ciddi biçimde yükseldi. Artık orta gelirli, alt gelir zaten hayaldi. Orta gelirli, orta gelir üstü, onların ev sahibi olmaları hemen hemen imkansız hale geldi. Hükümet de bu soruna çözüm üretiyorum diyerek, müjde diyerek bir takım önlemleri duyurdu. O önlemlerin içinde önlemler de kredili önlemler. 2 milyon liraya kadar kredi vereceğiz. Evet, düşük faizle kredi vereceğiz. Tamam, ilk defa ev sahibi olacakları vereceğiz. Doğru. Yeni ev satışlarında kullandırılacak bu krediler. Tamam. Ama bu önlemleri açıkladıktan sonra hükümet hemen ikinci el dahil olmak üzere bütün gayrimenkul fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Ekonomistler zaten bunun beklenmesi gerektiğini, herhangi bir ürünle ilgili ucuz bir finansman sağlandığında o ürünün fiyatının artmasından daha doğal bir şey olamayacağını söylüyorlar. Hükümet tarafına baktığınızda ise fiyatları arttıranlar fırsatçı olarak değerlendiriliyor. Ama ekonomistler diyorlar ki bu zaten ekonominin gereği. Bunu bilmeyecek insan, bu önlemi alırken bu sonucu öngöremeyecek insan zaten ekonomiden anlamıyor diyorlar. Yani son dönemde ekonomi alanında alınan kararların amaçlanan sonuçlara ulaşmaktan ziyade tam tersi neticeler verdiği ne şahitlik etmiştik. Bu da onlara eklenen bir örnek oldu. Faizlerin bu kadar düşürülmesi aynı zamanda müteahhitlere destek olarak da algılandı. Hükümetin vatandaşları değil müteahhit düşündüğü biçimde. Çünkü 2 milyon lira kredi alan bir vatandaşın ödeyeceği taksit, aylık taksit 28 bin lira. Türkiye'de ortalama ücret 6 bin lira. O şartlar altında 28 bin lirayı kim ödeyebilir? Yine zenginleri destekliyor hükümet diye eleştirildi. Aynı zamanda müteahhitleri desteklediği biçiminde. Tabii bu faizlerin düşürülmesi konutta aynı zamanda bol para demek. Bol para da enflasyonun artması manasını taşıyacak. En azından ekonomistlerin öngörüsü bu. Şu anda %70'lerde, %80'leri, 90'ları hatta %100'ün üzerine geçmesini bekleyen ekonomistler var. Bu yaklaşımla birlikte ekonomide yani işler iyi gitmiyor ekonomi alanında. Belki de zaten genelde yapılan yorumda bu. Başka konuların tartışılmasını istiyor hükümet. Belki de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararı zamanlama açısından bu amaca hizmet ediyor olabilir. Yorumları da yapılıyor.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.